Elçilerin İşleri 13. bölüm 4. ayetten 52. ayete kadar okuyacağız.
Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Beryeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Beryeşu, vali Sergius Paulus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u da çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Beryeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Paulus, gözlerini Alimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Paulus'la beraberindekiler, Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü havraya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra havranın yöneticileri onlara, ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun, konuşun.'' diye haber yolladılar. Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak, ''Ey İsrailler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı, bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı. Şöyle yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kişi oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İşşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim. Ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar. Bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte cilleden Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size, Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalın çürümesine izin vermeyeceksin. Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın yasasıyla aklanmadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus da Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerine konuşmaya çağırdı. Havra'daki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus da Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamayı özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Öteki uluslarına olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus da Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus da Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.
Evet, yolculuğa çıktığımız zaman yanımızda çocuklar olduğunda genelde merak ediyor çocuklar değil mi? Ne zaman varacağımızı soruyorlar. Ne kadar sürecek? İşte kaç saat deseniz de yine soruyorlar. Yani o 7 saat ne anlama geliyor? 10 saat ne anlama geliyor? Onu bilmediklerinden 2 saat sonra izledikleri film bittiğinde daha ne kadar kaldı? Ne zaman varacağız? Gibi sorular soruyorlar değil mi? Pınar sana soralım. Sen sordun mu hiç böyle sorular? Sen ne soruyorsun? Deniz Su. Ne kadar kaldı? Az kaldı mı? Evet. Başka? Gelmedik mi? Evet, gelmedik mi? Niye daha gelmedik? Film bitti, biz daha gelmedik. Bir film daha izle, yine gelmedik, yine varmadık. Bir ara Seattle'ın da batısında bir yer var. Olympic Peninsula diye bir yer, Port Townsend. Oradan yola çıktık. Billing diye bir yere gidiyoruz. Yaklaşık 11 saat kadar sürecek. 11 belki 12 saat. Bir arkadaşın minibüsünü ödünç aldık. Eski 1979 Ford minibüs. Hızlı gitmiyor yani. Yavaş yavaş gidiyoruz. İşte yolda benzin için duruyoruz. Çeşitli şeyler için duruyoruz. En sonunda Montana'ya girdik. Böyle tabii çocuklar sürekli soruyorlar artık. Varacak mıyız? Vardık mı? Ne kadar kaldı? İşte az kaldı. İşte şu kadar kaldı. Yani önümüzdeki durak artık hani varmış olacağız. Missoula diye bir yere geldik. Montana'ya girince büyük bir şehir. Girdik. Bir benzinliğe çektim. Benzinliğin hemen yanında da otel var. Tabii Anya oteli görünce bavulunu aldı. Otele doğru gidiyor bavulla. Benzin almamız gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Diğer çocukları da ikna etmiş. Bütün hepsi böyle küçük bavullarıyla şeye doğru gidiyor. Otele doğru gidiyor. Geri çevirdim. Daha gelmedik, daha varmadık. Yeniden yükledik bavulları. Bir 3-4 saat daha devam ettik varacağımız yere. Çocuklara şey diyorduk. Yani varacağımız yere bakmayın. Şu an yoldaki yerlere bakın. Bakın ne güzel ağaçlar var. İşte yeni bir şehre girdik. Şehre bir falan bir bakın. Yollara bakın, insanlara bakın. Arabaların plakalarına falan bakın. Bu sefer bir oyun başlattık işte. Amerika'daki her eyaletin plakasını yazmaya başladılar. O sene 2009'da bütün plakaları neredeyse okudunuz değil mi geçerken? Evet. Meraklıyız yani. Böyle nereden yola çıktığımızı biliyoruz, nereye varacağımızı biliyoruz ama aralarda bir şeyler görmek istemiyoruz sanki. Yani şey yolculuklarında da hani seyahate çıktığımızda bunları düşünüyoruz. Kaç saat sürecek? Yani havaalanında, uçakta, sıralarda ne kadar beklemek zorunda kalacağım diye düşünüyoruz yani. Hani yola çıktığımızda Adana'ya gidiyorsak aklımızda Adana var. Hangi şehirlerin üzerinden uçacak bu uçak? Buna bakmıyoruz tabii. Veya işte yurt dışına çıkacağımız zaman da yine aynı şekilde. Evimizden çıkıyoruz, varacağımız yere bir an önce varmak istiyoruz. Ama aradaki seyahati istemiyoruz. Uçak biletimizi alırken hangi şehirden kalkacağımız ve hangi şehre varacağımız belirtiliyor. Hiçbir havayolu şirketi işte uçağımız şu şehirlerin üzerinden uçacak, işte şu ülkelerin üzerinden uçacak diye reklamlar yapmıyor. Varacağın yerin reklamını yapıyor. Şu kadar diyor. Evet. Kutsal kitaptaki seyahat hikayelerini de bu şekilde mi okumamız gerekiyor? Pavlos Yeruşalim'den yola çıktı. Amacı Roma'ya varmaktı. Ortadaki olayları unutun. Değil mi? Bunu görmüyoruz. Pavlos, tabii başlangıç yerini biliyoruz. Seyahat amacını biliyoruz. Ama ortalarda geçirdiği hangi şehirlere gittiğini görüyoruz. Bu şehirlerin isimlerini öğreniyoruz. Ve buralarda neler yaptığını görüyoruz. Bugün okuduğumuz ayetlerde Pavlus'un seyahatinin ortalarında bir yerlerde vaaz verdiğini görüyoruz. Çok güzel bir şekilde Mesih'e olan ihtiyacımızı, Mesih'in çarmığını vaaz olarak anlatıyor. Bugün Elçilerin İşleri 13'te Pavlus'un seyahatlerinin başlangıcına bakıyoruz. Birinci seyahat diyoruz veya birinci seyahatname diyoruz buna. Luka Pavlus'un seyahatlerini hızlı bir şekilde anlatıp varacağı noktaya ulaşmaya çalışmıyor. Pavlus'un seyahatlerini anlatıyor. Pavlus'un seyahatlerini anlatırken de gittiği yerlerde veya yolculuk sırasındaki olayları anlatıyor. Luka'nın bizlere aktarmakta olduğu bu hikaye Tanrı'nın kendi hikayesidir. Yani Tanrı kendi hikayesini anlatırken veya kendi mesajının verilişini anlatırken Luka'yı acele ettirmiyor. Bu arada Luka için İncil'in yarısından çoğunu Luka yazmıştır. Luka ve Elçilerin İşleri kitaplarına baktığınızda hani bir Word dokümanına koyduğunuzda kelime sayısı açısından en çok İncil'in çoğunu yazan yani yarısından fazlasını yazan Luka'dır. Bize Pavlus gibi geliyor sanki ama tabii Pavlus'un daha çok mektubu olduğu için Pavlus diyoruz ama öyle değil. Luka. Tanrı nasıl İsrail halkını Mısır'dan çıkarttıktan sonra onlarla birlikte çölde 40 yıl boyunca dolaştıysa Pavlus'un birinci seyahatinde de Kutsal Ruhu ile birlikte onunla birlikte seyahat ettiğini görüyoruz. Yani Kutsal Ruh Pavlus'la birlikte. Ve bu Tanrı'nın kendi hikayesi. Pavlus Tanrı'nın mesajını veriyor. Tanrı'nın öyküsünü anlatıyor. Tanrı'nın kurtuluş mesajını açıklıyor. Pavlus'un bütün seyahatlerinin Kutsal Ruh'un hizmeti olduğunu öğreniyoruz. Yani bunlar Pavlus'un kendi hizmeti değil. Bunlar Kutsal Ruh'un hizmeti. Buradaki Pavlus'un konuşmaları da Kutsal Ruh'un Pavlus aracılığıyla yapmış olduğu konuşmalar. Şimdi birincisi bu seyahat Kutsal Ruh'un yönlendirdiği bir seyahatti. 4. ayet şöyle başlıyor. Kutsal Ruh'un buyruğunda yola çıkan diye başlıyor. Evet Pavlus demek ki Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Kutsal Ruh'un buyruğunda yola çıkıyor. Antakya'dan bir günlük bir yolculuk var. 25 kilometre ötede Selefkiye diye bir yer. Antalya'dan yelken yolculuğuyla bir gün sürüyor. 25 kilometre gibi Şimdi Sait Bey'e soralım. 25 kilometre veya metine mil olarak... Evet, 45 mil. 45 mil deniz mili mi bu? Tamam. Ben yanlış hesaplamış olabilirim. Tersi. Evet.
16.
Evet. Tamam. Evet, evet, evet, evet. Yani yelkenle yola çıktığınızda 15-16 mil bir gün sürer mi?
Yelkenle mi?
Evet. Öyle mi? İyi. Ben bir gün yazdım buraya ama... ben kullanırsam aylar, yıllar evet birkaç saat evet 25 kilometre uzaklıktaki Selefkiye'ye seyahat ettiklerini görüyoruz. Sonra da Akdeniz'i geçiyorlar, neredeyse 100 kilometre uzaklıktaki Kıbrıs adasına gelerek önce doğuda bir şehir olan Salamis'e varıyorlar. Şimdi ben burada hani 100 kilometre falan diyorum da Google Earth'ten düz şöyle çektiğiniz zaman tahminen öyle çıkıyor yani. sinagogları ziyaret ederlerken en azından birkaç hafta orada kaldıklarını görüyoruz. Paulus genellikle Şabat'ta vaaz veriyor. Daha sonra da neredeyse çevresi 150 kilometre kadar olan... bu adanın bütün etrafında dolaştıklarını ve sonunda o bölgenin Roma başkenti olan batı kısmında kalan Paphos, yani Baf bölgesine gittiklerini görüyoruz. Birkaç hafta orada kalıyorlar. Sonra 300 kilometre kadar uzaklıkta Pamfilya'ya gidiyorlar. Pamfilya'nın başkenti Perge. Perge'ye varıyorlar. Sonra tabi burada epey bir yürüyüş yolculuğu var. Epey bir deniz yolculuğu var. Bütün bunları zaman içerisinde yaptıklarını görüyoruz. Sonra Roma yollarından, Roma Pax Romana dediğimiz Roma barışı. Bu Pax Romana sırasında yapılmış olan Roma yolları var. Torosların üzerinden rahatlıkla geçebileceğiniz yollar bunlar. Toros dağlarını geçip bugün Yalvaç diye bildiğimiz Pisidya Antakya'sına gidiyorlar. Tabii Pisidya Antakya'sı o zamanlar çok önemli bir merkez. Hatta diğer Antakya'dan da daha çok tanınıyor. Yani Hatay Antakya'sı veya o zamanlar Suriye Antakya'sı diye bildiğimiz bir Antakya'ydı. Tabii neden burada iki tane Antakya var diye soracaksınız veya sorabilirsiniz. Antakya iki değildi, daha fazlaydı. Şimdi buraya yazdım kaç Antakya'dan. 12 diye kalmış aklımda ama epey bir Antakya vardı Roma döneminde. Pisidya Antakya'sı Galatya'daki en önemli Roma kolonisiydi. Galatya'nın Antakya'sı, Suriye'nin Antakya'sı, Afrika'nın Antakya'sı gibi böyle Antakya'lar vardı. Ne öğreniyoruz? Tanrı'nın ilahi takdiri hakkında çok konuşuyoruz ama burada her şeye hakim olanın sadece baba ve oğul olmadığını, kutsal ruhun da her şeye hakim bir şekilde Tanrı'nın ilahi takdirini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kutsal ruhun Tanrı'nın isteklerini yere getirdiğini görüyoruz. Kendi isteği olarak bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Evet, yani yaşamlarımızı da, Pavlus'un adımlarını da kutsal ruh yönlendiriyordu. İkincisi, bu hizmet kutsal ruhtan ilham alan bir hizmettir. Evet, pardon. Evet, Paulus seyahatlerinde ne yapmıştır? Evet, dikkat ettiğinizde bu bölümü okuduğumuzda Paulus suskun bir şekilde, sessiz bir şekilde seyahat etmiyor. Veya yanında işte Yani kendisini meşgul edecek başka işlerle uğraşmıyor. Ne yapıyor? Kelamı vaaz ediyor. Anlatıyor, müjdeyi veriyor. Tanıştıklarına müjdeyi veriyor. Sinagoglara gidiyor. Yani deli mi bu adam falan diyebilirsiniz. Yani yargılanacağını bildiği halde sinagoglara gidiyor ve müjdeyi vermeye devam ediyor. Kelamı vaaz etmiş olduğunu okuyoruz. Ve Pavlus'un vaazlarının Kutsal Ruh'un elinin işi olduğunu da biliyoruz. 9. ayet şöyle diyor. Ama Kutsal Ruh'la dolan Saul, yani Pavlus, yani Kutsal Ruh'la dolu bir şekilde şöyle dedi diyor. Pavlus Tanrı'nın kelamını Salamis'te Yahudilerin sinagoglarında anlattıklarında bu gerçeği görüyoruz 5. ayette. Pisidya Antakya'sındaki, yani Yalvaç'taki sinagogun önderleriyle konuşmaya davet edilen Pavlus'un verdiği vaazda da yine aynı gerçeği görüyoruz 15. ayette. Pavlus'un bu vaazına bir bakalım. Şimdi birincisi 13, 16, 25 ayetlerinde bir açıklama görüyoruz. Pavlus'un İsrail'in tarihini atalar döneminden anlatmaya başladığını görüyoruz. Yani İbrahim'den, İshak'tan ve onların döneminden, atalar dönemi dediğimiz dönem bu dönem. Pavlus İsrail tarihini atalar döneminden Davud'a getiriyor ve sonunda Mesih'e kadar açıklıyor. Ama bir şeye dikkat edin. Pavlus burada insanların yaptıklarına değil, özellikle Tanrı'ya dikkatimizi çekiyor. İşte o gün İbrahim şöyle yaptı, Davud böyle yaptı diye anlatmıyor. Veya Musa'nın hareketlerini bize açıklamıyor. Burada eski antlaşmanın Mesih'e nasıl işaret ettiğini bizlere anlatıyor. Kurtuluş tarihini anlatıyor. Tanrı'nın yaptıklarını anlatıyor. Yani dikkatimizi insanın yaptıklarına değil, Tanrı'nın yaptıklarını özellikle çektiğini görüyoruz. Buradaki özne Tanrı'nın kendisidir. Tanrı İsrail'i seçti 17. ayette. Onları Mısır'dan çıkardı 17. ayet. 40 yıl boyunca İsrail'e katlandı yine Tanrı. Özne hep Tanrı 18. ayet. 7 milleti yok etti. İsrail'e vaat diyarını verdi 19. ayet. İsrail'e hakimler verdi 20. ayet. Onlara bir kral verdi 21. Saul'u krallıktan azletti 22. Davud'u yetiştirdi 22 ve İsa Mesih Davud'un soyundan, yine kim getirdi özne? Tanrı'nın kendisi. Yani tarih İsa Mesih'in hikayesidir. 13, 26, 37 ayetlerindeki mesajın ana konusu İsa Mesih'in bizler için olan işi üzerine odaklanmaktadır. Burada Pavlus bizlere vaaz vermenin Mesih'e odaklanması gerektiği örneğini vermektedir. Bu geçici, öyle geçici modern bir heves değil. Yani yeni bir moda gibi geçici, modern bir hevesten bahsetmiyoruz burada. Bunun elçisel bir örnek olduğunu görüyoruz. Tanrı İsrail'e kurtuluş mesajını gönderiyor ama İsrail'i eski antlaşmanın yerine gelmesi olarak görmüyor. 27. ayette bunu görüyoruz. Ve böylece onu çarmıha geriyorlar ve gömüyorlar. Buna rağmen Tanrı onu ölümden yaşama geçiriyor, diriltiyor. Ve şimdi atalara gelmiş olan iyi haberin bizlere getirilmiş olduğunu, çünkü İsa Mesih'in dirilişiyle kutsal yazıları yerine getirmiş olduğunu anlatıyor. Buna örnek olarak da Mezmur 2'yi, Yeşaya 55'i, Mezmur 16'yı bizlere veriyor. 33. 34. 35. 36. 37. ayetlerde yine eski antlaşmalardan nasıl alıntılar yaptığını görüyoruz. Yani eski antlaşmayı çok iyi biliyor. Kutsal yazıları çok iyi biliyor. Kutsal yazıların, eski ahitin Mesih'e nasıl işaret ettiğini, Pavlus'un anladığını, çok iyi bildiğini ve çok iyi aktardığını görüyoruz. Eski antlaşmayı anlatırken eski antlaşmada Mesih'i görmemiz lazım. Aynen Pavlus'un gördüğü gibi Mesih'i görüp oradaki kurtuluş öyküsünü aktarabiliyor olmamız lazım. Üçüncüsü 13-38-41 ayetlerinde bir sonuç var. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır diyor. Peki orada karşılaştıkları büyücü ve sahte peygamber olan Bar Yeşu olayına ne demeli? 6. ayette Bar Yeşu diye birisiyle karşılaşıyorlar. Evet, Yeşu İsa'nın isimlerinden ismidir yani. İsa'nın adı, bizim İsa dediğimiz Grekçe Yesu'dan gelen İsa kelimesi İbranice Yeşua kelimesidir. Burada da Bar Yeşua diye birisi var. İsa'nın adını kullanan. Büyücü Bar Yeşu aynı zamanda Elimas olarak da tanınıyor. Bu bize elçilerin mucizelerinin esas amacının vermiş oldukları mesajların gerçekliğini doğrulamayı amaçladığını gösteriyor. Yani Tanrı'nın verdiği mesajın gerçekliğini elçinin müjdesiyle doğruluyor Rab. Yani Rab bir mucize verdiğinde bu mucizeyi mucize yapma amacıyla yapmıyor. Kendi mesajını doğruluyor. Vermiş olduğu bu kurtuluş mesajını, yani eski antlaşmadan beri anlatılan Mesih'e yapılan işaretin gerçekliğine vurgu yapıyor. Ve burada bir mucizeyle bu kişilerin Tanrı insanları, Tanrı adamları olduğuna işaret ediyor. Bu kişileri de onaylamıyor. Bu kişilerin mesajını onaylıyor bu mucize. Yani mucizeyle kişinin mesajı, yani Pavlus'un mesajı onaylanmış oluyor. Veya elçilerin mesajları onaylanmış oluyor. Ve tabii bu vaazın sonuçlarına bakıyoruz. Vaazın sonuçları ne olmuştu? Bu da bizi diğer iki noktaya götürüyor. Bazıları inandılar. Bazıları da inanmadılar. Pavlus vaaz verdi. Bazıları inandı. Bazıları da inanmadı. Sonuç olarak bunu görüyoruz. Pavlus'un vaazına cevap olarak üçüncü bir noktayı öğreniyoruz. Kutsal Ruh tarafından verilen bir sadakat. Bağlılık. Yani bazıları bağlanıyor, bazıları bağlanmıyor. Bazıları sadık kalıyor, bazıları sadık kalmıyor. Salamis'te olanları şu sözlerle açıklıyor veya burada olanlar şöyle açıklanıyor. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Salamis'teki vali hayranlıkla karşılıyor bu mesajı ve iman ediyor. 12. ayette. Pisidya Antakya'sında olanları şöyle özetliyor. Pavlus'la Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havra'daki toplulukta alınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Pavlus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. 42-43. Ayetler. Bu durumda bizi bir sonraki Şabat gününe götürüyor. Ertesi Şabat günü, 44. ayette, ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Evet, son noktaya geldiğimde 45. ayetten sonrasını da anlatacağım. Pavlus, Rabbin yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım sözünü hatırlatarak Rabbin emrine göre Yahudileri bırakıp Yahudi olmayan halklara gideceğini söylüyor. 48-49. Ayetlerde şöyle diyor. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı diyor. Evet. Burada her zaman karşılaştığımız aynı soruyla karşılaşıyoruz. Neden bazıları inanırken bazıları da inanmıyor? Neden bazıları inanıyor, bazıları inanmıyor? Yani çok düzgün bir şekilde Mesih'in müjdesini anlatıyoruz. Ama bazıları inanmıyor. Bazıları da inanıyor. Hiç inanmayacağını düşündüğünüz kişiler inanıyor. İnanacağını düşündüğünüz kişiler inanmıyor. 13.48 ayetine dikkat edin. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Ne anlama geliyor bu sizin için? Evet. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Yani neden bazıları iman ediyor da bazıları iman etmiyor diye bir soru sorulduğunda bu ayete göre cevap vermemiz lazım, değil mi? Veya buna benzer birçok ayete göre cevap vermemiz lazım. Kimler iman ediyor? Belirlenmiş olanlar. Kim, nasıl belirlenmiş olanlar? Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Yani sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların bazıları işte kendileri için uygun görmediklerinden dolayıdır ki neyin iman etmediler demiyor, değil mi? Hepsi. Sonsuz yaşam için belirlendiyseniz iman edeceksiniz. Sonsuz yaşam için belirlenmediyseniz iman ettirilmeyeceksiniz. Veya etmeyeceksiniz. Sanki kendiniz iman etmemişsiniz gibi gelecek size. Veya size de sanki kendiniz iman etmişsiniz gibi gelecek. Ama belirlenenler sadece iman edecek. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman ettiler, ediyorlar ve edecekler. İman etmek, iman edenlerin elinde olan bir şey değildir. Bir kişinin iman edip etmeyeceği tamamen Tanrı'ya bağlıdır. Bu tamamen Tanrı'nın kararıdır. Biz görevimizi yapıyoruz. Pavlus görevini yaptı. Pisidya Antakya'sına gittiğinde vaazını verdi. Salamis'e gittiğinde vaazını verdi. Baf'a gittiğinde vaazını verdi. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. İman başlangıçtan beri sizin ruhunuz için planlanmış olan Tanrı'nın işini kabul etmeniz için Tanrı tarafından verilen bir armağandır. Tanrı imanı size armağan olarak veriyor ki Tanrı'nın sizin ruhunuz için planlamış olduğu bu işi kabul edin. Yoksa iman olmadan Tanrı'nın işini kimse kabul edemez. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Dua etmemiz gerekiyor. Çalışmamız, arkadaş olmamız, tanık olmamız, vaaz etmemiz, kiliseye davet etmemiz ve son olarak da her şeyi, ama her şeyi Tanrı'nın eline bırakmamız gerekiyor. Her şeyi Tanrı'nın eline bırakıyoruz. Biz gerekeni yapıyoruz ve sonuçta Tanrı'nın eline bırakıyoruz. İman etmek, iman edenin elinde değildir. İman etmek, müjdeyi verenin de veya iman ettirmek, müjdeyi verenin de elinde değildir. Geçenlerde birisi bana gelip 28 kişiyi iman ettirdim dedi. Vay. Yani bu şey demek. Tanrı benim demek. Yani gerçekten birilerini iman ettirmek Tanrı olduğunuzu iddia etmektir. Bunu biz yapmıyoruz. Bu bizim işimiz değil. Bizim bize verilen görevi yapıyoruz. Sonra geri kalanını Rab'be bırakıyoruz. Yani her şeyi Tanrı'nın eline bırakıyoruz. Çünkü bu iman armağanını veren Tanrı'dır. İnsanı değiştiren Tanrı'nın kendisidir. Ama herkes inanmadı. Aslında Yahudi önderler hakkında şunları okuyoruz. 45. ayette. Sonra 50'de. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Ve tekrar 50. ayette de şöyle diyor. Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Pavlus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Evet, burada Son bir nokta daha var. Kutsal Ruh'un verdiği sevinç. Evet. Nerede bundan bahsediliyor? Şimdi hikayemiz zulümden sevince geçiyor. Bu sevinç Kutsal Ruh'tan geliyor. 52. ayette şöyle diyor. Öğrenciler ise sevinç ve Kutsal Ruh'la doluydu. Öğrenciler, yani Mesih'in öğrencileri, iman edenler sevinçle doluydu. Kutsal Ruh'la doluydu. Bu sadece monoton bir seyahatname mi? Kesinlikle monoton değil. Kutsal yazı tarihi Tanrı'nın işinin çalışmalarının hikayesi. Ve Tanrı bugün hala bu işi yapıyor. Hala aramızda çalışıyor. Nerede çalışıyor? Tam burada, tam aramızda. İzmir Protestan Kilisesi'nin sıralarının arasında oturduğunuz yerlerde şu an çalışmaya devam ediyor. Burada bulunan herkese dokunuyor. Yani şu an Tanrı, göğü ve yeri yaratan, tüm evreni yaratan Tanrı şu an sizlere dokunuyor. Burada oturan her bir kişiye teker teker dokunuyor. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.